Ayrım 29, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 276. General Karpov alçak sesle, oğlunuz 9 hafta önce Kanada yolculuğundan döndü. Bir ticari delegasyonu çevirmendik yapıyordu dedi. Krylov başını salladı. E ne olmuş? Orada olduğu sırada çekici genç birinin delegasyon üyeleriyle pek fazla birlikte olduğunu bana KR görevlilerinden biri haber verdi. Özellikle genç üyeler de sekreterler, çevirmenler gibi elemanlarla. Söz konusu kişinin fotoğrafı çekildi ve sonunda bir karşı ajan olduğu anlaşıldı. Kanadalı değil, Amerikalı, besbelli CIA'nın elemanı. Bunun sonucu olarak o genç ajan gözaltına alındı ve oğlunuz Leonid'le otel odasında randevulaştığı saptandı. Açık konuşmak gerekirse iki genç kısa ama ateşli bir serüven yaşadılar. Profesör Krylov'un yüzü öfkeden morarıyordu. Kelimeleri telaffuz etmekte zorluk çeker hali vardı. Bu ne cüret, ne cesaretle buraya gelip bana Bilim Akademisi'nin bir üyesine şantaj yapmaya kalkarsınız. Parti bunu duyacaktır, kuralı biliyorsunuz. Partiyi ancak parti disiplin altına alır. Siz KGB'de general olabilirsiniz ama yetkinizi çok aşıyorsunuz General Karpov. Yevgeni Sergeyevich bozulmuş gibi oturuyor, önündeki masaya bakıyordu. Profesör devam etti. Demek oğlum yabancı ülkeden bir kızla yatmış Kanada'dayken. Sonra kız oğlumun tahmin etmediği bir başka kişilik olarak ortaya çıkmış. Belki tedbirsiz diyebilirsiniz ama o kadar. O kız oğluma casusluk mu yaptırmış?
Hayır diye kabullendi Karpov.
Oğlum ona devlet sırlarını mı anlatmış?
Hayır.
O halde elinizde gençlik toyluğundan başka suçlama yok yoldaş general. Oğlum azar işitecek ama sizin karşı casusluk elemanlarınız daha fazlasını işitecek. Oğlumu uyarmaları gerekirdi. Yatak odası hikayesine gelince biz de Sovyetler Birliği'nde sizin sandığınız kadar uzak sayılmayız dünyadan. Güçlü genç erkekler dünya yaratıldığından bu yana kızlarla yatıyor ve...
Karpov evrak çantasını açıp içinden büyükçe bir fotoğraf çıkardı. Çantada daha pek çok resim vardı. Çıkardığını masanın üzerine koydu. Profesör Krylov resme baktığı anda kelimeleri dudaklarında dondu. Yanaklarındaki pembelik yok oldu. Yaşlı yüzü elektrik ışığında kül rengine dönüştü. Başını birkaç kez salladı.
Üzgünüm dedi Karpov yavaşça. Gerçekten üzgünüm. Takibat Amerikalı delikanlıya yönelikti, sizin oğlunuza değil. Sonucun buraya varacağı beklenmiyordu.
İnanmıyorum diye gıcırdadı profesörün sesi.
Benim de oğullarım var diye mırıldandı Karpov. Sanırım anlayabiliyorum ya da anlamaya çalışıyorum neler hissettiğinizi.
Profesör soluğunu içine çekti, ayağa kalktı.
Özür dilerim diye mırıldanarak odadan çıktı. Karpov da içini çekip resmi tekrar çantaya koydu. Koridordan birden yine caz sesi duyuldu. Derken müzik kesildi. Sesler, iki ses, öfkeyle yükseldi. Biri babanın kükremesiydi, öteki de bir delikanlının tiz sesi. Sesler bir tokadın şaklamasıyla kesildi. Birkaç saniye sonra Profesör Krylov odaya döndü, oturdu, gözleri donuk donuk bakıyordu, omuzları sarkmıştı.
''Ne yapacaksınız?'' diye fısıldadı.
''Görevim çok açıktı. Sizin de dediğiniz gibi partiyi ancak parti disiplin altına alabilir. Raporu ve fotoğrafları merkez komitesine vermem gerekir. Yasayı biliyorsunuz. Parlak çocuklara ne yapıyorlar onu da biliyorsunuz. 5 yıl, affı yok, katı kurallar. Ne yazık ki kampa bir kez girildi mi dedikodu yayılıyor. Ondan sonra genç adam, nasıl diyeyim, herkesin oluyor.'' Korunarak büyütülmüş bir genç o şartlara kolay kolay dayanamaz.
Ama diye sabırsızlık gösterdi profesör.
Ama ben CIA'nın bu işi kurcalaması olasılığı bulunduğuna karar verebilirim. O yetkim var. Amerikalıların sabırsızlanıp o ajanı Leonid'le temas etmek üzere buraya yollayabileceklerine karar verebilirim. Oğlunuza kurulan tuzağı o ajana kurulmuş hale çevirebilirim. Beklerken de dosyayı özel kasamda saklayabilirim. Uzun süre, çok uzun süre.
Ona da yetkim var. Operasyon işlerinde evet var yetkim.
Ya bedeni?
Sanırım onu biliyorsunuz.
Plan Aurora konusunda ne bilmek istiyorsunuz?
Siz en başından başlayın.
Preston Aldermaston'un ana kapısından girdi. Konuk otoparkında bir yer buldu, park edip indi.
Üzgünüm Tommy, buradan içeri seni almazlar. Beni burada bekle. Umarım geç kalmam.
Ortalık kararmaktayken bahçede ilerleyip binanın kapısından girdi. Danışmadaki iki kişiye doğru yürüdü. Kimliğini incelediler. Doktor Wayne Evans'ı telefonla aradılar. O da konuğu onayladı. Odası 3 kat yukarıdaydı. Preston içeri alındı. Boş bir koltuğa oturması işaret edildi. Bilim adamı ona gözlüklerinin tepesinden baktı.
''Bunu nereden bulduğunuzu sorabilir miyim?'' dedi. Parmağı şu anda bir kavanozun içinde bulunan ağır kurşun gibi diski gösteriyordu.
Perşembe gecesi gece yarısından sonraki saatlerde Glasgow'da birinin üzerinden alındı. Öteki iki disk nerede? ''Ha, onlar basit alüminyum, özelliği yok. Bunu korumak için, buna bir şey olmasın diye konmuş. Beni asıl ilgilendiren bu.''
''Ne olduğunu biliyor musunuz?'' diye sordu Preston.
Doktor Wayne Evans sorunun saflığı karşısında şaşılamış göründü. ''Elbette biliyorum ne olduğunu.'' dedi. ''Bilmek işim benim. Bu saf polonyum diski.''
Preston kaşlarını çattı.
Ömründe böyle bir metal duymamıştı.
Her şey Ocak ayı başlarında Philby'nin genel sekretere sunduğu memorandumla başladı diye girdi söze Profesör Krylov. Bu raporunda Philby, İngiltere İşçi Partisi içinde ödün vermez, katı bir sol kanadın bulunduğunu, bu kanadın çok güçlendiğini ve canı istediği anda partinin kontrolünü eline alabileceğini ileri sürmekteydi. ''Bu benim kendi görüşüme de paralel.''
''Benimkine de?'' diye mırıldandı Carpur.
Philby daha da ileri gitti. Bu katı sol kanadın içinde de küçük bir grup Marksist-Leninistin var olduğunu, niyetlerinin de tam bu olduğunu söyledi. Ama İngiltere'nin gelecek seçimleri öncesinde değil. Sonrasında İşçi Partisi seçimi kazandıktan hemen sonra. Kısacası bunlar pusuya yatıp Bay Neil Kinnock'un seçimi kazanmasını bekleyecek, kazanır kazanmaz onu parti başkanlığından devireceklerdi. Yerine geçen İngiltere'nin ilk Marksist-Leninist başbakanı olacak, uygulamaya koyacağı politikada tümüyle Sovyet dış politikasına, savunma çıkarlarına uygun olacaktı. Özellikle nükleer silahsızlanma ve Amerikan güçlerinin Avrupa'nın savunma çıkarlarına uygun olacaktı. Özellikle nükleer silahsızlanma ve Amerikan güçlerinin Avrupa'dan atılması konularında Sovyetlerin isteği doğrultusunda.
''Uygun.'' diye başını salladı General Karpov. ''Olabilir. Demek sizi 4 kişilik bir komite halinde topladılar. Seçimin nasıl kazanabileceği konusunda danışmanlık yapmanızı istediler.''
Profesör Krylov başını kaldırıp baktığında şaşırmış gibiydi.
Evet, Philby vardı, General Marchenko vardı, bir de Doktor Rogov vardı.
Büyük satranç ustası mı?
Ve fizikçi, dedi Krylov. Ortaya plan Aurora'yı koyduk. Bu planla İngiliz seçmen oyunun dengesinin bozulacak, milyonlarca insan kararlı bir yola itilecekti.
Geçmiş zaman kullanıyorsunuz.
Evet, plan aslında Rogov'un fikriydi. Kendisi çok destekledi. Marchenko ona katıldı ama onun bazı kuşkuları vardı. Philby'ye gelince, kimse Philby'nin tam ne düşündüğünü anlayamadı. Kafasını sallayıp gülümseyip durdu. Rüzgarın hangi taraftan eseceğini anlamaya çalıştı.
Tipik Philby, dedi Karpo, ve raporu sundunuz öyle mi?
Evet, 12 Mart'ta ben plana karşı çıktım. Genel sekreter de benimle aynı görüşü paylaştı. Genel ifadelerle reddetti. Tüm not ve dosyaların yok edilmesini emretti. Dördümüze de bu konuyu asla ağzımıza almayacağımıza dair yemin ettirdi.
Söyler misiniz neden plana karşı çıktınız?
Bana tedbirsiz ve tehlikeli bir ataklık olarak gözüktü. Her şey bir yana 4. protokole tümüyle aykırıydı. O protokol ihlal edilirse dünya nereye varır? Tanrı bilir artık.
4. protokol mü?
Evet, nükleer silahların yayılmasını yasaklayan uluslararası anlaşma, herhalde hatırlıyorsunuzdur onu.
İnsan o kadar çok şeyi aklında tutmak zorunda kalıyor ki, dedi Karpov yumuşak bir sesle. Lütfen bana hatırlatır mısınız?
Polonyumu ömrümde duymadım, dedi Preston.
Yo, herhalde duymuş olamazsınız, diye karşılık verdi Dr. Wynne Evans. Tabii insanın çalışma masası üzerinde falan bulunmaz normal olarak. Çok ender bulunan bir madendir.
Nerelerde kullanılır doktor?
Ara sıra, ama dikkatinizi çekerim, çok ender olarak tedavi amacıyla tıpta kullanılır. Glasgow'daki adamınız bir tıp konferansına ya da sergisine mi gitmekteydi?
Hayır, dedi Preston, kesinlikle tıp kongresine falan gitmediği kesin.
O zaman %10'u geçmeyen o kullanım olasılığı ortadan kalkmış oluyor. Tıp toplantısına gitmekte olmadığına göre korkarım geriye öbür %90 olasılıktan başkası kalmıyor. Bu iki işlevinden başka kullanımı yoktur polonyumun bu gezegende.
Öteki kullanımı nedir?
Bu boyda bir polonyum diski kendi başına hiçbir işe yaramaz. Ama lityum denen bir başka metalin diskiyle yan yana geldiğinde ikisi bir tür inisiyatör oluşturur.
Bir ne?
Bir inisiyatör.
Peki o nedir Tanrı aşkınıza?
1 Temmuz 1968'de nükleer silahların yayılmasını yasaklama anlaşması, o sıra dünyanın 3 büyük nükleer gücü sayılan ülkeler arasında, yani ABD, İngiltere ve SSCB arasında imzalanmıştı, diye anlattı Profesör Krylov. Anlaşmaya imza koyan 3 ülke o sıra elinde nükleer teknolojiyi ve malzeme bulunmayan hiçbir ulusa bu tür teknolojiyi ve malzemeyi vermeyeceklerini taahhüt etmişlerdi.
Bunu hatırladınız mı?
Evet, dedi Karpov, o kadarını hatırlıyorum.
İmza törenleri Washington, Londra ve Moskova'da yapıldı ve dünya basınında büyük yankılar uyandırdı. Ama ona bağlı olarak sonradan imzalanan 4 gizli protokol hiçbir şekilde basına ve kamuoyuna yansımadı. Protokollerin her biri o sıra teknik bakımdan mümkün olmayan ama ileride yer alacak ilerlemelerle belki mümkün olabilecek bir tehlikeyi ele alıyordu. Yıllar geçince o protokollerin ilk üçü tarihe mal oldu. Ya öngörülen tehlikenin imkansız olduğu anlaşıldı, ya da tehlike gerçekleşir gerçekleşmez hemen çaresi de bulundu. Ama 80'lerin başlarında 4. protokol, yani içlerinde en gizli olanı yaşayan bir kabus haline geldi.
Neydi 4. protokolün ana konusu, diye sordu Karpov.
Profesör Krylov içini çekti. Bu bilgileri Doktor Rogov'dan aldık. Bildiğiniz gibi kendisi nükleer fizikçi. Asıl uzmanlığı bu. 4. protokol nükleer bombaların yapımında yer alacak teknolojik ilerlemeleri önceden gördü. Özellikle minyatürleştirme ve basitleştirme yolundaki ilerlemeleri. Ve anlaşılan bu da gerçekleşir bulunuyor. Bir yandan silahlar akla hayale sığmayacak kadar güçleniyor, yapımı daha karmaşık, boyutları daha büyük oluyor ama bilimin başka bir dalı da ters yöne doğru çaba gösteriyor. 1945 yılında Japonya'ya atılan ilk atom bombasını taşımak için koca bir bombalama uçağı gerekmişti. Şimdi ise öyle bombalar bir valize sığacak kadar küçük yapılabiliyor. O kadar da basit ki önceden imal edilmiş bir düzine kadar parçanın birbirine eklenmesiyle çocukların parçalı oyuncakları gibi bir araya getirilebiliyor.
Ve 4. protokolde bunu yasakladı, öyle mi?
Profesör Krylov başını iki yana salladı. Daha da ileri gitti. İmza koyan ülkelerin diğer herhangi bir ülke topraklarına gizli yollarla montajı yapılmış ya da yapılmamış durumda birleşik veya parça parça halde böyle bir bombayı sokmasını ve örneğin bunu kentin göbeğinde kirayla tutulmuş bir apartman dairesinde ya da evde patlatmayı yasakladı.
4 dakikalık uyarı süresi bile yok, dedi Karpov. Yaklaşan füzenin radarda görülmesi de yok. Karşı saldırı veya füze savar olanağı da yok. Bir bodrum kat dairesinden megatonluk patlama o kadar.
Evet öyle, diye başını salladı profesör. İşte bu yüzden ona yaşayan bir kabus diyorum.
Batının açık toplumları elbette tehlikeye daha duyarlı ama aslında hiçbirimiz de içeri kaçak sokulan parçalardan tümüyle bağışık sayılmayız. Dördüncü protokol eğer ihlal edilirse o dizi dizi roketler, elektronik karşı önlemler, hatta tüm silah sanayi tesisi önemini yitirmiş olur.
Plan Aurora'da buna mı yönelikti?
Krylov başını evet anlamında salladı, sonra birden konuşmayı kesti. Karpov kurnazlığı ele aldı ama plan durdurulup yasaklandığına göre artık arşiv malı oldu sayılır.
Krylov bu kelimeye sarılır gibi oldu.
Evet doğru, artık arşiv malı.
O halde anlatın bana ne olacaktı diye üsteledi Karpov.
Plan Aurora'ya göre birinci sınıf bir Sovyet ajanı İngiltere'ye sızacak, taşrada bir yerde kendine bir villa kiralayacak, Aurora'nın yönetici subayı olacaktı. Çeşitli kuryeler aracılığıyla ona aşağı yukarı 10 kadar parça yollanacaktı. Bunlar yaklaşık 1,5 kiloton gücünde küçük bir atom bombasının parçaları olacaktı.
O kadar küçük mü? Hiroşima'daki 10 kilotondu.
Amaç büyük zarar vermek değildi. Öyle olsa genel seçimler iptal edilirdi. Amaç sözüm ona bir nükleer kaza izlenimi yaratmaktı. Seçmen oyunun %10'unun paniğe kapılıp tek yanlı silahsızlanmadan yana oy kullanmasını, yani bunu savunan tek parti olarak İşçi Partisi'ne oy vermesini sağlayacaktı.
Özür dilerim, tam anlayamadım dedi Karpov. Lütfen devam edin.
Bomba seçimlerden 6 gün önce patlatılacaktı dedi profesör. Yeri son derece önemliydi. Seçilen yer Suffolk'taki Bentwaters ABD hava üssüydü. Denildiğine göre orada F-5 saldırı uçakları bulunuyormuş. Bu uçaklarda küçük taktik nükleer silahlar varmış. Bizim tank birliklerimize karşı falan kullanılmak üzere. Eğer Avrupa'yı işgale kalkarsak diye.
Karpov başını salladı. Bentwaters'ı bilirdi. Bu bilgiler doğruydu. Profesör Krylov devam etti.
Yönetici subaya montajı yapılmış aracı sabaha karşı bir saatte o üssün sınırı dışına götürmesi emredilecekti. Üst sanıyorum Randallsham ormanı içindeymiş. Şafaktan biraz önce adam bombayı patlatacaktı. Bomba küçük olduğundan hasar da küçük olacak, o hava üssünü duman edecek, Randallsham ormanını, bir köyü, bir rıhtımı ve bir kuş bakışı alanını mahvedecekti. Üst Suffolk kıyısına yakın olduğundan radyoaktif tozun oluşturduğu bulut her zaman esen batı rüzgarıyla kuzey denizine sürüklenecekti. Hollanda kıyısına vardığında %95'i etkisini kaybetmiş ya da denize dağılmış olacaktı. Amaç ekolojik bir felaket yaratmak değildi. Yalnızca Amerika'ya karşı şiddetli bir nefret dalgası doğurmaktı.
İnanmayabilirlerdi dedi Karpov. Bir sürü terslik olabilirdi. Yönetici subay sağ olarak yakalanabilirdi.
Profesör Krylov başını iki yana salladı. Rogov bunların hepsini düşünmüştü. Satranç gibi planlamıştı her şeyi. Söz konusu subaya düğmeye bastıktan sonra patlamaya kadar 2 saat vakti olduğu, arabasına atlayıp o yöreden mümkün olduğu kadar hızla uzaklaşması gerektiği söylenecekti. Aslında aygıt anında patlamaya ayarlı olacaktı.
Zavallı Petrovski diye düşündü Karpov.
Ya inandırma konusu diye sordu. Aynı günün akşamı gizli Sovyet ajanı olan bir adam uçakla Prag'a gidip uluslararası bir basın toplantısı yapacaktı. Doktor Nahum Visser adlı İsrailli bir nükleer fizikçi.
General Karpov yüzünü ifadesiz tutmayı başardı.
''Beni şaşırtıyorsunuz.'' dedi. ''Doktor Visser'in dosyasını bilirdi. Bir zamanlar adamın çok sevdiği bir oğlu vardı. Delikanlı İsrail ordusunda askerdi. 1982 yılında Beyrut'ta görevdeydi. Falancistler Sabra ve Şatı'yla Filistin kamplarını bastıklarında genç Teğmen Visser müdahale etmeye kalkışmış bir kurşunla vurulmuştu.''
Yas içindeki babaya dikkatle hazırlanmış kanıtlar gösterilmişti. Adam Likud partisine zaten karşıydı. İhtiyarı oğlunun bir İsrail kurşununa kurban gittiğine inandırmak zor olmamıştı. Acı ve öfkeden kavrulan Doktor Visser de biraz daha sola kaymış, Rusya hesabına çalışmayı kabul etmişti. Her neyse, Doktor Visser dünya basınına çok küçük nükleer başlıkların geliştirilmesi konusunda yıllardan beri Amerikalılarla birlikte çalıştığını açıklayacaktı. Bu doğruymuş galiba. Sonra sözlerine devam ederek Amerikalıları bu fazla küçük savaş başlıklarının taşınabilecek kadar istikrarlı olmadığı konusunda defalarca uyardığını söyleyecekti. Ama Amerikalılar bu küçük savaş başlıklarını kullanıp F-5'lerin bu sayede daha fazla benzin alarak yola çıkmasını, daha uzun mesafe uçabilmesini sağlamakta sabırsızdılar diyecekti. Patlamadan bir gün sonra ve seçimlerden 5 gün önce yapılan bu açıklamanın İngiltere'de Amerikan düşmanlığını kimsenin önleyemeyeceği düzeye yükselteceği hesaplanmıştı. Karpov başını salladı. Evet, bu etkiyi yaratacağına inanıyorum. Doktor Rogov'un o yaratıcı kafasından başka neler çıktı? Pek çok şey, dedi Krylov suratını asarak. Amerikalıların suçlamaları şiddetle reddedeceklerini ileri sürdü. Böylece seçimlerden 4 gün önce genel sekreter dünya kamuoyuna bir bildiri yayınlayacak. Eğer Amerikalılar bir çılgınlık dönemine girmek niyetindeyse bu kendilerini ilgilendirir diyecekti. Ama kendisinin Sovyet halkını korumak için tüm kuvvetlerimizi kırmızı alarma geçirmekten başka çaresi kalmadığını söyleyecekti. O akşam İşçi Partisi içindeki dostlarımızdan biri, parti lideri Bay Kinok'u Moskova'ya gidip genel sekreterle şahsen görüşmeye, barış için arabuluculuk yapmaya zorlayacaktı. Bir kararsızlık belirirse büyükelçimiz lideri elçiliğe bir içki içmeye, arada krizi konuşmaya davet edecekti. Kameralar üstündeki adamın reddetmesi pek zayıf bir olasılıktı. Kendisine birkaç dakika içinde vize verilecek, ertesi sabah şafak vaktinde Aeroflot'a bindirilip Moskova'ya yollanacaktı. Genel sekreter onu yine kameralar önünde kabul edecek, tüm dünya televizyonlarının ve basınının karşısında görülecekler, birkaç saat sonra da çok ciddi yüzlerle ayrılacaklardı. Karpov herhalde adamın surat asması içinde geçerli nedenler bulunacaktı, dedi. Evet öyle, ama daha Londra'ya dönmek üzere uçaktayken genel sekreter dünyaya bir açıklama yapacak, yalnızca İngiltere İşçi Partisi liderinin ricası hatırına Sovyet kuvvetlerini tekrar yeşil duruma geçirmeye karar verdiğini belirtecekti. Bay Kinok Londra'ya uluslararası bir devlet adamı olarak inecekti. Seçimden bir gün önce yapacağı propaganda konuşmasında İngiltere halkına dokunaklı bir dille nükleer çılgınlığı kökünden ortadan kaldırmak gerektiğini söyleyecekti. Plan Aurora'nın hesaplarına göre son 6 günün olayları Amerika ile olan geleneksel bağları yıkacak, ABD'yi Avrupa'dan ve Avrupa'nın sevgisinden tümüyle koparacak, çok ihtiyaç olan %10 oyu da İşçi Partisi'ne kaydıracaktı. Ondan sonra da partiyi katı sol devralacaktı. İşte Plan Aurora buydu general. Karpov ayağa kalktı. Çok nazik davrandınız profesör, çok da akıllıca davrandınız. Siz sessiz kalırsanız ben de kalırım. Dilediğiniz gibi arşiv malı artık bunlar. Oğlunuzun dosyası da çok uzun süre benim kasamda kalacak. Hoşça kalın. Sizi bir daha rahatsız edeceğimi sanmıyorum. Çayko onu Konsomolski Prospekt'ten uzaklaştırırken arkasına yastıklara yaslandı. Evet, çok zekice diye düşündü ama vakit var mı? Genel sekreter gibi o da biliyordu İngiltere'de yaklaşan seçimleri. Haziran'da, 60 gün sonra, genel sekretere bilgi kendisinin Londra elçiliğindeki adamlarından gelmişti ne de olsa. Planı defalarca kafasında ölçtü, biçti, kusurlarını bulmaya çalıştı. Güzel diye karar verdi sonunda. Hem de ne güzel. Yeter ki başarılı olsun. Bunun tersi felaket demekti. İnisiyatör demek sevgili dostum, bir bomba için bir tür detonatör demektir, dedi Doktor Wynne Evans. Ya, dedi Preston, biraz düş kırıklığına uğramıştı. İngiltere'de çok bomba bulunmuştu daha önce, tehlikeli ama yerli. İrlanda'da kaç tanesini kendi gözleriyle görmüştü. Detonatörlerden, primerlerden, tetiklerden söz edildiğini duymuştu ama inisiyatörü hiç duymamıştı. Duruma bakılırsa herhalde bu Semyonov denilen Rus, İskoçya'daki bir terörist gruba bir parça götürüyordu. Hangi gruba? Tartan ordusuna mı, anarşistlere mi, İRA birliklerinden birine mi? Bu Rusya ilişkisi biraz garipti. Glasgow yolculuğuna değmişti bu iş doğrusu. Bu inisiyatör, Yani bu polonyumla lityum insana karşı bir bombada mı kullanılacaktı diye sordu.
Eh, rahatlıkla öyle diyebilirsin evladım dedi galli fizikçi. İnisiyatör dediğin şey nükleer patlamayı sağlayan aygıttır.
29. ayrımın sonu. Sayfa 286.